Ayrım 3. Enver, Murat Bardakçı. Sayfa 35. 1. Bölüm. Torpidodaki Kara Gözlüklü Yolcu. Galata Köprüsü'nün Karaköy ayağından kalkan Alman Askeri Demiryolları Kurmay Başkanlığı'na ait küçük bir yat, ışıklarını söndürüp boğaza girdi ve iskelelere uğramaya, sivil giyimli bazı kişileri almaya başladı. 1918'in 1 Kasım gecesiydi ve saat 9.30'a geliyordu. Karaköy'den önce Üsküdar'a doğru seyrettikten sonra Kuzguncuğun az ilerisinde Rumeli sahiline dümen kırıldı. Ortaköy'e yanaşıldı ve yattan karaya çıkan üniformalı iki Alman subayı sokak lambalarının aydınlattığı sahilde bir aşağı bir yukarı yürümeye başladılar. Az sonra birkaç kişi göründü. Gelenlerden elinde küçük bir valiz olanı refakatçileriyle vedalaşıp yata bindi. Yat Ortaköy'den Arnavutköy'e uzandı ve yalılardan birinin rıhtımına yanaştı. Rıhtımda kadınlı erkekli bir grup vardı. Burada da kısa bir vedalaşma faslı oldu. Ellerinde ufak valizler taşıyan 7 kişi yata bindi ve hemen hareket edildi. Galata Köprüsü'ne gidilir gibi birkaç dakikalığına geriye dönüldü ama Ortaköy'ü geçtikten sonra dümen karar değiştirilmişçesine bu defa Anadolu sahiline kırıldı ve ışıklar açılmadan Anadolu Hisarı'na uzanıldı. Hisarı biraz geçmişlerdi ki önce bir sarsıntı, ardından da galis küfürler işitildi. Yatın pervanesi balıkçıların ağlarına takılmıştı. Ağlarını attıktan sonra sandalları ile sahile dönmekte olan balıkçılar yatın kaptanına dümdüz gidiyorlardı. Ağ parçalanmasına rağmen pervaneye dolanmamış ama motor stop etmişti. Mürettebat motoru yeniden çalıştırmaya uğraşırken bu defa Karadeniz'den gelen akıntıya kapıldılar. Yat sürüklenmeye başladı ve motor dakikalar süren çabadan sonra çalıştırılabildi. Tekrar karşı sahile dümen kırdılar ve saat 11'e doğru Boyacıköy koyuna girdiler. Meşhur Yavuz zırhlısı ileride İstinye rıhtımında demirlemiş duruyordu. Yatın ışıkları belki birer saniyeliğine birkaç defa yakılıp söndürülerek Boyacıköy sahilinde bekleyenlere işaret verildi ve koyda sahile yakın bir yerlerdeki sandaldan yine birkaç defa kaldırılan cılız bir fener işaretin alındığı cevabını verdi. Küreklerin suya dalarken çıkarttığı şapırtılar etrafı saran derin sessizliği birkaç dakika boyunca kurşun gibi deldi. Sandal yata yanaştı ve elinde yine ufak bir valiz olan sakallı bir yolcu güverteye çıktı. Yata binen yolcuların hiçbiri tek bir kelime olsun etmemiş, kaptanın elini sıktıktan sonra kamaraya inmiş, fesleğini çıkartmış, başlarına kendiler için önceden hazırlanmış şapkaları giyip sükût içerisinde kanepelere ilişmişlerdi. Yolcuları toplama işini Türkiye'deki Alman askeri heyetinin en genç kurmay subayı olan Yüzbaşı Hermann Baltzer yapmıştı. Vakit gece yarısını bulmak üzereydi. Artık alınacak başka yolcu yoktu. Yat yeniden hareket etti, birkaç yüz metre ilerideki Tarabya'ya uzandı ve koyun önünde demirli duran Alman bayraklı bir torpidoya R-01'e yanaştı. Yolcular yatı terk edip torpidodan indirilen merdivenle savaş gemisinin güvertesine çıktılar ve kaptanın kamerasına alındılar. R-01'in o sırada karada olan kaptanı Alfred Kagerah da birkaç dakika sonra geldi. Yuvarlak masanın etrafında ağır bir hüzün bulutu içerisinde oturan ve ağızlarını bıçak açmayan yolculara sadece "Hoş geldiniz" dedi. Teker teker ellerini sıktı ve hareket emri verdi. İstikamet Kırım'ın Gözle ve Limanı, sessiz yolcularda Türkiye'nin kaderini senelerce elinde tutan İttihat ve Terakki Partisi'nin o gecenin 3 hafta öncesine kadar padişahtan bile güçlü olan her sözleri yahut tek bir bakışları bile kanun kabul edilen liderleriydiler. Yolcular 9 kişiydi. İmparatorluğun yine 3 hafta öncesine kadar sadrazamı olan Talat, Başkumandan Vekili ve Harbiye Nazırı Enver, adı Orta Doğu'da bir zamanlar açıkça telaffuz edilemeyen ve duyulan büyük korku yüzünden sadece fısıldanabilen Bahriye Nazırı Cemal Paşalar ile Beyrut'un eski valisi Cemal Azmi, İstanbul'un sabık emniyet müdürü Bedri ile İttihat ve Terakki'nin en güçlü isimlerinden Doktor Nazım, Bahattin Şakir ve Doktor Rüsühü Beyler. Yolcuların arasında bir de delikanlı vardı. Talat Paşa'nın 20'li yaşlarındaki kayınbiraderi Hayreti. Ortaköy'den alınan yolcu Enver Paşa'ydı. Talat Paşa, Cemal Azmi, Bedri, Doktor Nazım, Bahattin Şakir ve Doktor Rüsühü Beyler ve Talat Paşa'nın kayınbiraderi Hayreti, Yata Arnavutköy'den bilmişlerdi. Boyacıköy rıhtımından sandalla gelen sakallı zat da Cemal Paşa'ydı. Türkiye'den ayrılmaları kararlaştırılanlar arasında İttihat ve Terakki'nin uzun seneler katibi umumiliğini yapmış olan Mithat Şükrü Bey Bileda da vardı. Kader arkadaşları ile beraber gurbet yolculuğuna çıkmasından son anda hanımının rıhtındaki diğer iddiatçılara "Kocamın sizinle gelmesi şart mı?" demesi üzerine vazgeçilmişti. Yolculardan altısının İstanbul'daki son gecelerini geçirdiği Ortaköy'deki yalı, Talat Paşa'nın sırdaşı olan ve İttihat ve Terakki'nin 1909'daki kongresinde merkezi umumi üyeliğine seçilen İhsan Namık Bey'e aitti. Yolcuları uğurlayan İhsan Namık Bey, yatın gözden kaybolmasından sonra yalısına dönmedi, caddeye çıktı. Bir müddet akıntı burnuna kadar yürüdü. Orada bir kenara oturdu ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Yoldan geçen ve kendisini tanıyıp şaşkınlık içerisinde "Bey, ne oldu, neden ağlıyorsun?" diye soran bekçiye "Evladımı kaybettim" diye cevap verdi. İttihat ve Terakki o gün son kongresini yapmış, sabah saat 11'de Cağaloğlu'ndaki Merkezi Umumi binasındaki toplantıya 120 kadar üye katılmış ve 3 hafta önce hükümetiyle beraber istifa etmiş olan Talat Paşa, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada parti idarecilerin de vazifelerini bıraktıklarını açıklamıştı. Kongre 5 gün devam etti ve paşalar ile partinin ileri gelenlerinin memleketi terk etmiş oldukları 3. günün sabahında öğrenildi. 5 Kasım'da İttihat ve Terakki'nin kendi kendine feshetmesi ve yeni bir partinin kurulması kararlaştırıldı. 4 çekimser ve 9 muhalif oya karşı 35 oyla İttihat ve Terakki isminin tarihe intikal etmesi kabul edildi. Teceddüt adında yeni bir parti kuruldu. İttihat ve Terakki'nin mal varlığı ile kasasında bulunan 462 kuruş da bu yeni partiye devredildi. İttihatçılık ile İttihatçı düşüncenin sona ermediğinin, teceddüt fırkasının da sadece tabeladan ibaret olduğunun herkes farkındaydı. Zihniyet ve İttihatçı umdeler devam edecek, İttihatçılar bu umdelere sonuna kadar bağlı kalacaklar. Enver Paşa 3 sene sonra 1921 Eylül'de Batum'da birkaç arkadaşıyla beraber yeni bir kongre yapacak ve İttihat ve Terakki'nin tekrar doğduğunu ilan edecekti. İstanbul basını iddiatçı liderlerin Türkiye'yi terk ettiklerini ayrılışlarından bir gün sonra öğrendi ve İttihat ve Terakki'ye muhalif gazetelerde ağır yazılar çıkmaya başladı. Refik Halid'in Karay, Zaman gazetesinde 5 Kasım günü çıkan "Efendiler Nereye?" başlıklı yazısı Türk siyaset literatürünün en meşhur örneklerinden olacaktı. Ziyafet bitti. Fakat ağzınızı silmeden, elinizi yıkamadan, bir de acı kahvemizi içmeden efendiler nereye? Yaz başlangıcında sırtı karnına yapışmış, sarı, sıska, cansız bir takım tahta kuruları çıkar, iğne gibi vücudumuza batarlar, dirimizi haşlarlar, kanımızı emerler, sonra sabaha karşı etli, canlı, iri yarı şuraya buraya kaçarlar. Galiba şafak attı, güneş doğuyor, tahta kuruları nereye? Ücra dağ başlarında gözleri ateşli, dişleri keskin, tüyleri dimdik aç kurtlar vardır. Köpeksiz sürülere dalarlar, boyunları kaparlar, etrafa kan, kemik saçıp mideleri dolu inlerine kaçarlar. Galiba çoban göründü. Köpekler hırlıyor, tok kurtlar nereye? Talat Paşa'nın gurbette yalnız kalmamak için yanına aldığı genç kayınbiraderi Hayreti Bey bir tarafa bırakılacak olursa, İttihat ve Terakki'nin R-01 torpidosu ile Türkiye'yi terk eden 8 önemli isminden sonraki senelerde sadece ikisi yatağında ölebildi. Diğerleri kurşunlarla can verdiler. Paşa 15 Mart 1921 sabahı Berlin'de Sogomon Tehliryan adındaki bir Ermeni tarafından ensesinden vuruldu. Bahattin Şakir ve Cemal Azmi Beyleri 17 Nisan 1922'de Berlin'de yine Ermeniler katlettiler. Cemal Paşa 25 Temmuz 1922 akşamı Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te iki yaveriyle beraber sokak ortasında delik deşik edildi ve cinayeti kimin yahut kimlerin işletti hiçbir zaman ortaya çıkartılamadı. Enver Paşa 4 Ağustos 1922'de bugün Tacikistan'ın sınırları içerisinde kalan Abi Derya köyünün ilerisindeki tepelerde Çegan tepesinde bir Rus mitralyözünün kurşunlarına hedef oldu. Doktor Nazım Bey ise Mustafa Kemal Paşa'ya karşı hazırlanan İzmir suikasti teşebbüsüne katıldığı suçlaması ile İstiklal Mahkemesi tarafından idama mahkum edildi ve 26 Ağustos 1926'da Ankara'da asıldı. Osmanlı İmparatorluğu 1914'ün 11 Kasım'ında girdiği ve 4 sene devam eden Dünya Savaşı'ndan çok büyük bir mağlubiyete uğramış, neredeyse her şeyini kaybetmiş halde çıktı. Gücünü 1908'de 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra hissettirmeye başlayan ve 1913'ten itibaren devletin tek hakimi olan İttihat ve Terakki, bu büyük mağlubiyetin hemen ardından iktidarı bırakmak zorunda kaldı ve Sadrazam Talat Paşa 8 Ekim 1918'de Sultan Vahdettin'e istifasını sundu. Yeni hükümeti kurma vazifesi sabık padişahın dünürü olan Hariciye Nazırı ve Sadrazam Tevfik Paşa'ya verildi ama Tevfik Paşa birkaç gün sonra vazifeyi iade etti. Sadaret bu defa eski Harbiye Nazırlarından ve saygı duyulan bir asker olan Ahmet İzzet Paşa'ya verildi ve İzzet Paşa hükümeti kurdu. Memlekette bir iddiatçı avı başlamak üzereydi. Cephelerde seneler boyu tadılan yenilgilere ilave olarak 27 Ekim'de Halep'in İngilizlerin eline geçmesi ve Trakya'nın da müdafaasız kalma ihtimalinin artması üzerine İzzet Paşa hükümeti İngiltere nezdinde temaslarda bulundu ve acilen bir mütareke imzalama çabasına girişti. Mütareke 1918'in 30 Ekim'inde Limni Adası'nın Mondros Limanı'na demirlemiş olan İngiliz zırhlısı Agamemnon'da imzalandı. Türkiye ile müttefikler arasındaki savaşa 31 Ekim 1918 Perşembe günü öğleden itibaren son veren 25 maddelik mütareke Osmanlı İmparatorluğunu yere seren bir teslim anlaşmasıydı. Üstelik 7. maddesi müttefiklere güvenliklerini tehdit eder mahiyette bir hadise yaşanması halinde imparatorluğun stratejik noktadan işgal hakkı da veriyordu. Ve sadece bu maddem ile ve sadece bu madde bile günün birinde İstanbul'un da bir bahaneyle işgali ihtimalinin bulunması demekti. Müttefiklerin İstanbul'u işgal etmeleri halinde yapacakları ilk işlerden birinin Türkiye'de savaş yıllarında iktidarda bulunan İttihat ve Terakki'nin liderlerini tutuklayıp savaş suçlusu olarak yargılamak olduğu kesin idi. Bir başka tehdit de 3 ay önce tahta çıkmış ve iddiatçılara olan nefretini hiç saklamamış olan Sultan Vahdettin'den gelecek gibi hissediliyordu. Talat Paşa hükümetinin istifasından sonra padişahın iddiatçı liderleri tevkif ettirip mahkemeye çıkartmayı düşündüğü, yargılamanın büyük ihtimalle Daracı'nda biteceği ve saraya yakın olan İttihat ve Terakki muhaliflerinin de hükümdarı böyle yapması için devamlı surette teşvik ettikleri İstanbul'da açıkça konuşuluyordu. Üstelik İttihat ve Terakki iktidarından yıllar boyunca çekmiş olanların iddiatçılara karşı başka sebeplerle nefret hissedilenlerin sayısı da hayli fazlaydı. Ve önde gelen iddiatçıların sokak ortasında her an bir suikaste kurban gitmeleri de mümkündü. Bir başka endişeleri daha vardı. O tarihten 3 sene önce 1915'te yaptıkları Ermeni tehciri yüzünden başlarına iş gelmesi en azından yargılanmaları ihtimali. İddiatçı liderlerin hiçbir memleketten ayrılmaları sırasında yazdıklarında tehcir meselesinden bahsetmezler ve tehcir yüzünden endişe hissettiklerine dair bir ifadeleri de yoktur. Ama İttihat ve Terakki'nin katibi Umisi Mithat Şükrü Bey'in eşi Hadice Hanım ile Talat Paşa arasında 1 Kasım 1918 gecesi iddiatçıların memleketi terk etmelerinden birkaç dakika önce geçen bir konuşma, sadece liderlerde değil, ailelerinde de tehcir konusunda bir endişenin mevcut bulunduğunu göstermektedir. Türkiye'den ayrılacaklar arasında Mithat Şükrü Bey de vardır ve Arnavutköy'deki rıhtımdan Alman torpidosuna götürecek yatabilmelerinden hemen önce kocasının gurbete gitmesini istemeyen Hadice Hanım ile Talat Paşa arasında bir konuşma geçer. Hadice Hanım Paşa'ya Mithat Şükrü Bey'in Ermeni tehciri ile alakası olup olmadığını sorar. Hiçbir şeye karışmadığını öğrenmesi üzerine, madem ki icraatta mesuliyet hissesi yoktur, o halde gidişinin sebebi nedir der ve neticede Mithat Şükrü Bey memlekette kalır. Hadice Hanım ile Talat Paşa arasında geçen bu kısa konuşma, tehcir kararından kaynaklanan endişenin mevcudiyetini açık şekilde göstermektedir. En başta Enver, Talat ve Cemal Paşa üçlüsü olmak üzere İttihat ve Terakki'nin lider kadrosunun bir müddet, hatta savaşın yaralarının sarılmasına kadar ortalıkta görünmemesi lazımdı. Gidilecek yer konusunda değişik fikirler vardı. Önce Anadolu'nun üzerinde duruldu ama muhalefetin dertler açabileceği ihtimali göz önüne alınınca bu düşünce rağbet görmedi ve bir müddet için memleket dışına gidilmesi, Avrupa'da başka kimliklerle ve değişik memleketlerde kalınması kararlaştırıldı. İttihat ve Terakki'nin Türkiye'den ayrılmayacak olan üst düzey mensupları da Türkiye'yi terk etme kararına "hemen gidin, ortalık düzenince rahatça dönersiniz" diye destek verdiler. Ama nereye gideceklerdi? Memleketin etrafı zaten kan ve ateş içerisindeydi. Türkiye'den kendi başlarına ayrılmaları mümkün değildi ve gidiş konusunda en yakın müttefiklerinden İstanbul'da bulunan Alman askeri heyetinden yardım istediler. Memleketi nasıl terk edeceklerine dair ilk görüşme 20 Ekim'de Enver Paşa ile Osmanlı Genelkurmayı'ndaki en yüksek rütbeli Alman subayı olan General Hans von Seeckt arasında yapıldı. Von Seeckt, iddiatçı liderlerin Almanya'ya gitmek istemeleri halinde Alman donanmasının yolculuğu organize edebileceğini ve İstanbul'daki Alman savaş gemilerinden birinin bu işle görevlendirileceğini söyledi. İstanbul'daki Alman Büyükelçisi Bernstorff, 27 Ekim 1918'de Alman Dışişleri Bakanlığı'na önde gelen bazı iddiatçıların Türkiye'yi terk etmek istediklerini ve bu kişilerin arasında Talat ve Enver Paşaların da bulunduğunu bildirdi. Büyükelçi Sadrazam Ahmet İzzet Paşa'nın memleketi terk etmek isteyen iddiatçılara yardımcı olmak istediğini ama muhalefet tarafından daha sonra sıkıştırılma endişesi içerisinde bulunduğunu ve Almanya'ya gidecek olan iddiatçıları daha sonra iadesini talep etmesi halinde Almanya'nın tutumunun ne olacağını öğrenmek istediğini de yazıyordu. Alman Dışişleri Bakanlığı'ndan Büyükelçi Bernstorff'a gönderilen cevapta, Talat ve Enver Paşaların Osmanlı İmparatorluğu ile Almanya arasındaki ittifaka bağlı kaldıkları hatırlatılıyor ve dolayısıyla Almanya'nın kapılarının bu kişilere açık olduğu ifade ediliyordu. Bakanlık İstanbul'daki Büyükelçiliğinden talep etmeleri halinde bu kişilere yardımda bulunulması talimatını da veriyor ve Türkiye'ye ileride hiçbir şekilde iade edilmeyeceklerini bildiriyordu. Berlin'in memleketlerini terk edecek olan iddiatçılara himaye garantisi vermesinin sebebi siyasi müttefiklere gösterilen vefa değil, bu kişilerin ileride Almanya'nın aleyhinde konuşmalarını ve savaş senelerindeki Alman idarecileri zor durumda bırakabilecek hareketlerde bulunmalarını önceden engelleme çabasıydı. Almanya bu politikasına hep sadık kaldı ve sürgündeki iddiatçılara sağladığı siyasi himayeye hiçbir şekilde son vermedi. Talat Paşa, Bahattin Şakir ve Cemal Azmi Beyler gibi bazı iddiatçıların Berlin'in göbeğinde katledilmelerine engel olamadı ama Türkiye'nin yaptığı iade taleplerini her şekilde geri çevirdi ve sürgünlerin yaptıkları siyasi faaliyetlere hiçbir şekilde karışmadı. İddiatçı liderler bütün bu gelişmelerin ve Almanya'dan alınan garantinin ardından Enver Paşa'nın Kuruçeşme'deki yalısında birkaç defa bir araya geldiler, memleketi terk etmesi gerekenlerin kimler olduğunu tespite çalıştılar. Ve 1 Kasım gecesi R-01 torpidosu ile Türkiye'den ayrılan iddiatçı 7 liderin isimleri bu toplantılarda belirlendi. Alman tarafı hazırlıkları yolculuk gününün sabahında tamamladı. Akdeniz Filosu Kurmay Başkanlığı'nda yapılan toplantıda operasyonun başına Yüzbaşı Hermann Baltzer getirildi. İddiatçı şeflerin İstanbul'dan ayrılmaları için her türlü yardımda bulunan Almanlar bu yardımı yapmakla acaba aynı ittifakın mensup oldukları eski silah arkadaşlarının hissettikleri vefanın gereğini mi yerine getiriyorlardı? Kendi memleketlerinde karma karışık halde olduğu, hatta hükümdarları 2. Wilhelm'in tahtını sallandığı o günlerde Almanların müttefikleri de olsa bir başka memleketin idarecilerini düşünecek halleri de yok gibiydi. Almanya'da halk yahut sivil idareciler savaştan bıkmış ve mağlup olduklarına inanmışlardı ama harp Alman komuta kademesi için henüz bitmemişti. Mücadele devam edecekti. Mücadelede eski müttefiklerinden de istifade ihtimali vardı ve İttihat ve Terakki'nin lider kadrosuna mensup bazı kişiler bu yüzden güvenlikte ve ellerinin altında olmalıydılar. yakın bir gelecekte işgal edileceğinden emin oldukları yenilgiyi kabullenmiş, Türkiye'nin savaş zamanındaki idarecilerinin Alman İmparatorluğu'nun özellikle de savaşta çok yakın işbirliği yaptıkları Alman ordusunun aleyhinde konuşmalarının ve müttefikleri istenmeyen bazı bilgiler vermelerin de böylelikle önüne geçilebilirdi. İttihatçıların sonraları ortaya çıkan özel yazışmaları onların da kendilerini emniyet altında hissedecekleri tek ülke olarak Almanya'yı düşündüklerini gösterecekti. Almanya ileriki günlerde Osmanlı hükümetinin Berlin'e gönderdiği yeni büyük elçisi Rıfat Paşa'nın ve galip müttefiklerin iddiatçı liderlerle ilgili bütün iade taleplerini reddetti. Eski silah arkadaşlarından bazılarının sonraki senelerde Berlin'de Ermeniler tarafından yapılan suikastlerde hayatlarını kaybetmelerinin önüne geçemedi ama hepsine sahip çıktı. Sürgündeki iddiatçılara tam bir hareket serbestliği sağladı, bazı çabalarında yardımcı oldu ve bu arada kendisi için aracı olarak da kullandı. İttihatçı liderlerin İstanbul'dan bilinmez bir geleceğe adım attıkları günler, Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu ile aynı safta bulunmuş ve yenilmiş devletlerin hükümdarlarının da tahtlarındaki son demleriydi. Avrupa'nın Dünya Savaşı'ndan mağlup çıkan ülkeleri, yenilginin sorumluluğunu başlarındaki hanedanlarda buldular, tahtlar peş peşe devrildi ama Türkiye'de sorumluluk hanedana ve padişaha değil, iktidardaki İttihat ve Terakki Partisi'ne çıkartıldı. Mağlup imparatorlar ve krallar memleketlerini terk ederlerken Osmanlı hanedanı savaşın ardından 6 sene boyunca memlekette kaldı ve uğranan büyük yenilginin mesulü olarak sürgüne gitmek İttihatçı liderlere düştü. Tahtını bırakan ilk Avrupalı hükümdar Bulgar Kralı Ferdinand olmuş, 3 Ekim 1918'de oğlu Boris lehine tahttan feragat edip Almanya'ya gitmişti. Ferdinand'ın tarafsız bir ülke yerine mağluplardan olan Almanya'ya gitmesi aslında gayet normaldi. Zira sabık kral zaten Bulgar değil, Saks-Coburg-Gotha hanedanından Macaristan ile akrabalığı bulunan Kohari branşına mensup bir Alman prensiydi. Bir zamanlar ailesinin hakimi oldu, Coburg şehrine yerleşti ve 1948'de orada öldü. Kral Ferdinand'ı Alman İmparatoru 2. Wilhelm takip etti. 9 Kasım'da tahttan çekildi ve hemen ertesi gün trenle Hollanda'ya geçti. 1941'e kadar orada yaşadı ama Hollanda'dan dışarıya adım atmasına izin verilmedi. Memleketini terk etmek zorunda kalan son Avrupalı hükümdar Avusturya-Macaristan İmparatoru 1. Karl oldu. 11 Kasım 1918'de bir bildiri yayınlayıp yönetimden çekildiğini ama tahtını bırakmadığını duyurdu. Aynı gün imparatorluk ikametgahı olan Viyana'daki Schönbrunn Sarayı'nı da terk edip şehrin dışındaki Eckartso Kalesi'ne taşındı. 12 Kasım'da Avusturya'da, 16 Kasım'da da Macaristan'da Cumhuriyet ilan edilmesine rağmen 4 ay boyunca Eckartso Kalesi'nde kalmaya devam etti. Ve neticede birkaç hafta öncesine kadar düşmanı olan İngiltere'nin yardımını gördü. Memleketinden 23 Mart 1919'da bir İngiliz birliğinin koruması altında ayrılmaya mecbur kalarak İsviçre'ye gitti. İktidarı kaybettiği sırada 32 yaşında olan genç imparator, sonraları karısı İmparatoriçe Zita'nın zorlamaları ile tahtını geri almak için çeşitli teşebbüslerde bulunacak ama teşebbüslerin hepsi sonuçsuz kalacak. Ve 1. Karl 1922'de Portekiz'e ait Madeira adasında zatüre ve solunum yetmezliğinden can verecekti. Avusturya tahtından feragat eden Karl, Macar tahtı üzerindeki haklarından vazgeçmemişti. Mensubu olduğu Avusturya İmparatorluk Hanedanı, Habsburgların birçok mensubu, özellikle tahtın varisi kabul eden prensler, Macarcayı bugün de mükemmel şekilde konuşmaktadırlar ve Karl'ın 2011'de ölen büyük oğlu Arşidük Otto von Habsburg'un cenazesi Viyana'daki Kapuzin Kilisesi'nin mahzeninde bulunan hanedan mezarlığına, kalbi de birkaç gün sonra Macaristan'daki Pannonhalma Manastırı'na defnedilmiştir. Birinci Dünya Savaşı sonrasında iktidardan en son ayrılan hanedan Osmanoğulları oldu. Saltanat son padişah Sultan Vahdettin'in 17 Kasım 1922'de memleketi terk etmesinin ardından Ankara'daki Büyük Millet Meclisi tarafından kaldırıldı ve 1924 Mart'ında da hanedanın bütün mensupları sürgüne gönderildiler. İttihat ve Terakki'nin üç paşası, Enver, Talat ve Cemal Paşalar, memleketten ayrılmalarından önce Sadrazam Ahmet İzzet Paşa'ya birer mektup göndermişlerdi. Cemal Paşa'nın mektubun üzerinde gittiği günün tarihi vardı, yani 1 Kasım'da yazılmış gibi görünüyordu. Talat ve Enver Paşaların mektuplarının tarihleri ise gidişlerinden sonrasına aitti. Talat Paşa 2, Enver Paşa da 3 Kasım tarihini koymuştu. Serveti olmadığını söyleyen Talat Paşa, memleketin ecnebi nüfusundan kurtulduğu gün hesap vermek için döneceğini yazıyor. Cemal Paşa da barış imzalanıp ecnebilerin memleketten uzaklaşmalarına kadar yaşanabilecek taşkınlıkları hedef olmamak için memleketten ayrıldığını anlatıp emekliliğini istiyordu. Memleketi terk edişinin gerekçesini yakın zamanlarda faydalı bir iş göremeyeceğinin belli olması şeklinde ifade eden Enver Paşa ise İslam'ın Kafkasya'da istiklalini sağlayabilmek maksadıyla o taraflara gittiğini ve ileride hizmet imkanı çıktığında döneceğini yazıyordu. Enver mektubunda ilginç bir başka ifade kullanıyor. Zaten mevcut olan mezuniyetim zamanında diyerek memlekette olmayacağı dönemin kullanmadığı izinlerine sayılması gibisinden imada bulunuyordu. Sadrazam Ahmet İzzet Paşa 4 Kasım'da Kafkasya'daki 9. Ordu Kumandanlığı'na bir telgraf göndererek Enver'in Kafkasya'ya vardığı anda tutuklanmasını istedi. Ertesi günde Berlin Sefiri Rıfat Paşa vasıtası ile Almanya Başbakanı Prens Max von Baden'den memleketten Alman subaylar tarafından çıkartılan iddiatçı liderlerin iadesini talep etti. R-01 torpidosunun yolcuları 2 gün devam eden yolculuklarında gelecekte neler yapabileceklerini tartıştılar, kendilerinin ve Türkiye'nin istikbalini konuştular. Arada bir güverteye çıkıp Alman subaylarla sohbet ettiler, hatta güvertede beraberce birkaç fotoğraf da çektirdiler. Enver Paşa yolculuk sırasında yuvarlak ve camları koyu renkte bir gözlük takıyordu. Aralarındaki ilk fikir ayrılığı, 2 gün devam eden yolculukta yaptıkları bu tartışmalar sırasında ortaya çıktı. Enver Paşa'ya göre Rusya'ya giderek Ruslar ile anlaşmaları, sonra Türkistan'ı ayaklandırmaları, Kafkaslar'da mücadeleye devam etmeleri, Allah'ın takdiriyle zafer için çalışmaları ve muvaffak olamadıkları takdirde bu yolda can vermeleri gerekiyordu. Talat Paşa'nın fikri ise başkaydı. Paşa, bizim siyasi ömrümüz sona ermiştir. İster haklı ister haksız yere olsun bir kere üzerimize milletin kin ve gazap yüzü döndü. Bizim yürüyeceğimiz en kısa ve münasip yol Avrupa'ya giden yoldur. Bir köşeye çekilip oturmalıyız. Ve herhangi birimiz herhangi sebeple olursa olsun en ufak bir kıpırdanma bile yapmamalı ve hiçbir şeye tamah etmemeliyiz. Bu halde zamanın getireceği hadiseleri gözlemeliyiz. Gün geçer de şayet bir fırsat zuhur ederse o fırsattan faydalanmak tabidir. Ancak bugünkü halimizde ve bugünkü dünya şartları içinde bize düşen her türlü tiranlıktan ve her çeşit senlik ve benlikten uzakta bir köşeye çekilip sinmekten ibarettir. Gerçi biz vicdanlarımıza karşı mahkum değiliz. Çünkü biz milletimizi kurtarmak ve yurdumuzu yükseltmek istedik fakat tarih bize yar olmadı. Böyle olunca artık vazifelerimizi başkalarına terk etmemiz gerekir, diyordu. Enver Paşa dışındaki yolcuların tamamı Talat Paşa'nın fikrine iştirak ettiler ama Enver mücadeleye devamda ısrarlıydı. İttihat ve Terakki'nin askeri kanadının hakimi olan Enver ile sivil tarafın liderliğini yapan Talat Paşa arasında mücadeleye başka yerlerde devam etme yahut bir köşeye çekilme şeklindeki fikir ayrılığı ileride de halledilemeyecek, her iki paşanın hayatının kurşunlarla noktalanmasına kadar devam edecek. Enver Paşa bu ümitsiz mücadeleye tek başına atılacak ve macerası memleketten ayrılmasından 4 sene sonra çok uzaklarda Pamir Dağları'nın eteklerinde hayatı ile beraber sona erecekti. Şimdi 1918 Kasım'ında İstanbul'dan Kırım'ın Gözdeve Limanı'na uzanan bu zoraki yolculuğun 37 sene öncesine 1881'in yine 1 Kasım gününe Ahmet Bey adındaki bir ziraat teknisyeniyle eşi Ayşe Hanım'ın İstanbul'un Divan Yolu semtinde Vicdan isimli bir hanımın kiracısı olarak yaşadıkları iki odalı mütevazi evlerine gidelim. Üçüncü ayrımın sonu sayfa 47.